Ayrım 9. Beyaz Sır. Hızır'a ve huzura kavuşturan. Esmaül Hüsna. Allah'ın güzel isimleri. Feridun Yılmaz Yüceler. Rahmet kelebekleri dualarımız. Mübarek sayılan zaman ve mekanların kıymeti ince, derin hikmetlere dayanır. Bütün Müslümanların iman coşkunluğu içinde kulluk neşeleriyle kaynaştığı bu muazzam zamanlardan taşan maneviyatlar, küreyi arz için bir bahar rüzgarı gibidir. Sizin şu yaşadığınız yılınızın günleri içinde hemen esip geçiveren latif rüzgarlar vardır. Hayat bahşolan bu latif rüzgarları teneffüs edebilmek için onu daima kollayınız. Duanın kudretine ihtiyacınız yok mu? Buz gibi. Afrika kaşiflerinden Dr. Livingstone, bir yerli şefine buzun ne olduğunu anlatmaya kalkmıştı. Hayatı boyunca Afrika'nın kızgın güneşinden başka bir şey bilmeyen şef, gülmekten katılacak gibi oldu. Ona buzu anlatmak imkansızdı. Beş duyunun dışındaki bütün hakikatleri reddedenler de dua hususunda bu Afrikalı vahşi gibi şüphe içindedirler. İkinci Dünya Savaşı'nın mucizelerini inceleyen bir psikolog, Allah'ı bir dinamoya benzetebiliriz demiştir. Eğer dua ile ona bağlanabilirsek, kudretinden faydalanır, bağlanmayı reddedersek faydalanamayız. Bu bizim tercihimize kalmıştır. Unutulmuş kaynaklar, kurutulmuş kaynaklar. Zamanımızda duanın münakaşa kabul etmez kudretinin delilleri birçok misallerle görülmüştür. İnsanoğlunun ihtiyaç duyduğu zaman kendisinden üstün bir kuvvete sığınmasının şaşılacak bir tarafı yoktur. Asıl şaşılacak olan bunun şaşılacak bir şey olduğunu sanmaktır. George Washington'un Forge Vadisi'nin karlarına diz çökerek Allah'tan yardım dilediği, Abraham Lincoln'un iç savaş sırasında Allah'ın yardımı olmadan başarı kazanmamız mümkün değildir ama onun yardımı olunca da hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan alıkoyamaz dediği bilinen bir gerçektir. Nobel Tıp Mükafatını kazanan Dr. Alexis Carrel şöyle der: "Dua bizim en büyük kudret ve gelişme kaynağımızdır." Ama ne yazık ki geliştirilmemiş, unutulmuş bir kaynaktır. Bu balık başka balık. İki melek, Allah-u Zülcelal Hazretlerinden aldıkları ilahi emirleri yerine getirmek için dünyaya inerlerken karşılaştılar. Biri diğerine, "Acayip bir görevle emrolundum," dedi ve görevini anlattı. Bir Yahudi şu anda son demlerini yaşıyor, can vermek üzere. Canı balık istemiş. Fakat o istediği balık onun yaşadığı iklimde bulunmaz. Allah-u Teala bana o cins balığın bulunduğu denizlerden bir miktar tutup, o Yahudinin bulunduğu ülkenin denizine atmamı emir buyurdu. Yahudi o balıktan tadacak ve öyle ölecek. Diğer melek ona şöyle cevap verdi: "Ben daha garip bir görevle emrolundum. Ölmek üzere bulunan bir Müslüman 40 senedir zeytinyağı ile pişmiş bir yemek arzu ediyormuş. Komşusu da ona bu istediği zeytinyağlı yiyeceği pişiriyormuş. İşte ben o pişirilen zeytinyağlı yemeği devireceğim ve böylece ölmek üzere bulunan Müslümanın o yemekten yemesine engel olacağım." Bu iki meleğin konuşmalarını dinleyen üçüncü bir melek durumu izah etti, açıkladı. "Her ikinizin de aldığı görev acayip değil," dedi. "Ölmek üzere bulunan o Yahudi bir iyilik etmişti. Ahirette nasibini olmayacağından yapmış olduğu o iyiliğin karşılığını dünyada görebilmesi için canının istediği o balık kendisine ihsan ve ikram ediliyor. Böylece yapmış olduğu iyiliğin karşılığını dünyada iken bulacak. Ahirette ise bu bakımdan bir alacağı kalmayacaktır. Diğer Müslümana gelince o da cezasını görmesi gereken bir günahı kaldığından canının istediği zeytinyağlı yemek dökülecek ve bu musibet, bu üzüntü de azıcık kalan günahlarına kefaret olacaktır. Kıssayı Cebrail'e haber vermiştir. Musibetler müminler için ya derece terfi veya günahlarına kefarettir. Kulun dua ile ya günahı affolunur, ya hayrı çoğaltılır, ya işlenmiş amel ecri alır. Hazreti Enes Ramuz. Bir hurma deyip geçme. İbrahim Ethem Hazretleri hurmacıdan hurma alıyormuş. Tartı işi bittikten sonra bilmeden kendisine ait sandığı bir tek hurmayı da alıp kendi hurmaları arasına karıştırmış. Bilmeyerek yanlışlıkla yediği bu tek hurma tanesinden dolayı tam 40 gün kıldığı namazlardan, yaptığı ibadetlerden zevk almaz olmuş. Bunun nedenini düşünerek rahatı ve huzuru kaçmış. Ve o günlerde Kudüs'e gelerek Kırklar Meclisi'ne nail olmuş. Aralarına girerek sohbetlerinden faydalanmak istediğinde kendisini kabul etmemişler ve sen demişler hurmacının bir hurmasını yanlışlıkla yediğin için 40 gündür ibadetlerinden zevk alamıyorsun. Ancak bu hakkı hak sahibine ödediğin takdirde meclisimize girebilirsin. Bunun üzerine İbrahim Ethem Hazretleri Kudüs-i Şerif'ten Medine'ye dönmüş. Hurmacıyı bulmuş, yanlışlıkla haksız olarak yediği tek hurmanın parasını kendisine ödemiş. Özür dileyerek helallik almış ve ancak bundan sonradır ki ibadetlerinden eskiden olduğu gibi zevk ve huzura kavuşmuştur. Kalpleriniz şu 10 şeyden ölmüştür. Yine bir gün İbrahim Ethem Hazretlerine dediler ki, ey tüm zamanını iyilikle geçiren Yüce Veli, Allah buyuruyor ki, bana dua edin, size icabet edeyim. Biz durmadan ibadet ediyoruz fakat duamız kabul olmuyor. İbrahim Ethem Hazretleri acı acılı güldü ve şöyle buyurdu. Ey Adem'in evlatları, kalpleriniz 10 şeyden ölmüştür. Hep birden şaşırdılar ve sordular. Kalplerimiz ölmüş müdür? Evet, ölmüştür. Nasıl olur? Günahlarınızın zehirli dişlerine yem etmişsiniz kalplerinizi. Günahların zehirli kalplerin hayat damarını kurutmuş. Allahü Teala Hazretleri ise ölü kalplerin duasını kabul etmez. Peki bu günahlar nelerdir? Manevi bypass ameliyatı şart. 1. Allah'ı tanıdığınızı söylüyorsunuz ama emirlerini tutmuyorsunuz. 2. Allah'ın kitabını okuyorsunuz ama onun emirlerini yerine getirmiyorsunuz. 3. Allah Resulü'nü sevdiğinizi iddia ediyorsunuz. Ne var ki onun sünneti üzere yaşamıyorsunuz. 4. Şeytanın bir düşman olduğunu söylüyorsunuz ama onun adımlarını takip ediyor, peşinden gidiyorsunuz ve onunla dostluk kuruyorsunuz. 5. Cenneti sevdiğinizi iddia ediyorsunuz. Ne var ki cennet için hiçbir hazırlık yaptığınız yok. Kararan kalpler. 6. Cehennemden korktuğunuzu söylüyorsunuz fakat kurtuluş reçetesi aramıyor, günahlardan uzaklaşmıyorsunuz. Ölüm haktır diyorsunuz. Hak olan bir ölüm için hiçbir hazırlığınız yok. Başkalarının ayıplarıyla meşgul oluyorsunuz fakat kendi ayıplarınızı hiç görmüyorsunuz. 9. Allahü Teala Hazretlerinin türlü türlü nimetlerinin içinde yüzüyorsunuz ama ona şükretmeyi unutuyorsunuz. 10. Ölülerinizi götürüp toprağın koynuna koyuyor fakat bir gün kendinizin de ecel şerbetini içeceğinizi düşünmüyor ve ibret almıyorsunuz. Böylece kararmış kalplerin duası nasıl olur da kabul olur? İnciden inceye bir düşünelim. Anne karnında iken Ya Kuddüs, Ya Kuddüs esmasını okuyan evliya. Kuddüs-i Hazretleri 11 Rebiyevvel 1183'te Temmuz 1769 Niğde'nin Bor kasabasında doğmuştur. Asıl adı Ahmet İbni Hacı İbrahim olan Hazreti Kuddusi, daha çok Maraşizade ve Kuddusi lakaplarıyla maruf ve meşhurdur. Bu Kuddusi lakabını ona bizzat Allah Teala vermiştir. Öyle ki o anasının karnındayken Allah'ın Kuddüs ismini zikreder ve anası da bunu işitirmiş. Hazreti Kuddusi, Kuddüsiyem isimli şiirinin bir beytinde bunu şöyle ifade etmiştir. Bil ana rahminde beni ki etmişem takdis anı. Anam işitmiştir bunu. Kuddusiyem, Kuddusiyem. Taze hurma, taze sebze ve meyve, nide bor, nere, Mekke, Medine, nere. Hazreti Kuddusi, ikinci Hicaz yolculuğundan Bor'a döndükten sonra birçok din düşmanının düşmanlıkları sayesinde yıllarca evinde inziva yaşamıştır. Bu inziva hayatı yollarında bir gün cuma vaktinden önce bir tanıdığı misafir olarak onun evine gelir. Cuma vakti yaklaştığı halde Hazreti Kuddüs'e hiçbir acelecilik göstermez. O zat cumaya gitmek için izin ister. Hazreti Kuddüs'ü ona biraz daha beklesen iyi olacaktı. Lakin namazdan sonra seni beklerim diyerek misafirini uğurlar. Cumadan sonra biraz gecikerek gelen misafir zat yemekle beraber taze hurma ve o mevsimde borda olmayan taze sebzeler ikram edilince çok şaşırır ve efendim bu hurma ve sebzeler buranın olamaz. Siz cumayı nerede kıldınız diye sorunca Hazreti Kuddüs'e evladım söz dinleyip biraz daha beklesen ihlasının karşılığını görecek ve bizimle birlikte sen de cumayı Kabe-i Muazzama'da kılacaktın buyurur. Hazreti Kuddüs'e ilk iki Hicaz yolculuğundan sonra üçüncü kez yine Hicaz'a gitmiş ve yaklaşık 17 yıl kalmıştır. Mekke ile Medine dağlarında ıssız ve güneş çöllerle nefsini safiyete ulaştıran sayısız halvetler yapmış, çile ve erbainler çıkarmıştır. Hazreti Kuddüs'ünün Hazreti Peygamber'e o derece muhabbet ve irfanı vardır ki, Medine şehri dahilinde asla tuvalete gitmez. Ve buna ihtiyacını gidermek için her seferinde Uhud Dağı arkasına gidermiş. Bir günlük rızkının bir tatlınar olduğu şiirlerinde ifade edilir. Üsküdarlı, feraceli bir hanımefendi ve yıldırım aşkı. Hazreti Kuddüs'ün büyüklüğüne işaret eden bazı menkıbe ve olayları burada anlatmadan geçemeyeceğiz. Anlatıldığına göre zamanın padişahı, o devrin büyük velisi kim ise onunla görüşmek istediğini beyan edip yakınlarını bu iş için görevlendirir. Hazreti Kuddüs'ü duyanlardan birisi onu da saraya haber verir ve görevliler onu İstanbul'a çağırır. Değişik yerlerden gelen velilerle saray erkanı padişahın huzurunda toplanırlar. Oradaki velilerin her biri bir şeylerden bahseder. Vezir ve paşaların çoğu Hazreti Kuddüs'ünün taşralı kıyafetiyle huzura girmesini pek beğenmeyip yukarıdan bakıcı bir tavır takınırlar. Mecliste bulunanların sözleri tamamlandığı halde hiçbir kelam etmeyen Hazreti Kuddüs'e padişahın "Şeyh efendi, siz de bir beyanda bulunsanız" demesi üzerine o şöyle der. "Efendim, bendeniz ilmi olmayan bir dervişim. Huzurunuzda bir beyanda bulunmaktan hayal ederim. Ancak emrinize uyarak başımdan geçen bir hadiseyi size anlattım. Bir gün bendeniz saray burnunda sahil boyunca gezerken çok güzel bir hanım sandala bindi. Gönlümü cezbeden bu güzelin peşinden başka bir sandala binerek onu takip ettim. Üsküdar iskelesinde karaya çıkıp falan sokaktaki büyük bahçeyle konağa giren bu hanımı bir daha göremedimse de asla unutmadım. Gönlüm onun hicranı ile rahatsızdır. Padişah bu hikayeyi duyar duymaz yanında bulunanların hepsini dışarı çıkararak Ahmet Kutluysi'ye "Efendi, anlattığınız hikaye benim halen içinde yaşadığım elemli halimin ifadesiydi. Şu anda ise o dertten kurtuldum. O hanım gönlümden silindi," der. Sonra Hazreti Kutlusi'ye görünmemiş ihsanda bulunur. 7 iklim, 7 derya gezdim. Yine zamanın padişahı bir gün bir kısım alimler ile tanınmış ve tavsiye edilmiş bazı velileri huzuruna toplar. Onlara, "Şu avucumdaki şey nedir?" diye sorar. Herkes bir şey söylediyse de kimse bilemez. Tevazuundan dolayı meclisin gerisinde bir köşede oturan Hazreti Kuddüs'e padişah, "Siz de bir tahminde bulunsanız," der. Hazreti Kuddüs de, "7 iklim ve 7 deryayı gezdim. Bir balığı yavrusunu arar gördüm," der. Meğerse padişahın avucunda büyük bir balık varmış. Bunun üzerine padişah, Hazreti Kuddüs'e tazim ve ikramda bulunarak onun sarayda kalmasını teklif ettiyse de o, "Ben aciz bir dervişim, burada kalsam dünya imtihanından beraat edemem," diyerek bu teklifi kabul etmez. Bir süre İstanbul'da kalan Hazreti Kuddüs'e, Bora döndükten sonra bir gün padişah, Bora iki memur gönderip onun durumunu öğrenmeyi murad eder. Bir etek dolusu toprak nasıl altın olur? Gelen memurlar onu bahçesini bellerken bulurlar. Hazreti Kuddüs'ü, "Onlar daha bir şey söylemeden, siz İstanbul'dan geldiniz, bizim bir şeye ihtiyacımız yoktur," buyurur. Onlar, "Padişahımız bizi vazifeli olarak gönderdi, size tahsisat bağlayacağız," derler. Hazreti Kuddüs'ü onlara, "Açın eteğinizi," diyerek her ikisinin eteğine birer kürek toprak döker. İki memur da bu toprakların altına dönüştüğünü görünce şaşırır. Bu sefer Hazreti Kuddüs'ü onlara "Eteklerinizdekileri yere dökün," deyince hemen yere dökerler. Ve bu defa altına dönüşen bu toprakların yılan çıyana dönüştüğüne şahit olurlar. Bunun üzerine Hazreti Kuddüs'ü onlara "Evlatlarım, Allah Teala'nın keremi ile bizim, padişahımızın tahsisatına ihtiyacımız yoksa da fakirlere ve acizlere dağıtmak üzere bırakın," diyerek bu tahsisatı alıp yoksullara dağıtır. Kuddusi'nin cananı, dertlerin dermanı, ariflerin sultanı, himmet açar kapıları. Hazreti Kuddusi bir gün Konya'ya giderek Mevlana Celaleddin Rumi'nin kabrini ziyaret etmek ister. Türbenin önüne vardığı zaman türbedar kapıları kilitlemiş gitmek üzeredir. Hazreti Kuddüs'ü türbedara türbeyi açması için ne kadar rica ettiyse de türbedar "Akşam oldu, açma izni yoktur," diyerek onun ricasını kesin bir şekilde reddeder. Bunun üzerine Hazreti Kuddüs'ü şu güzel metiyeyi okumaya başlar. Bir etek dolusu toprak. Muhtacınam inam et, mihmanınam ikram et, ihsanını itmam et, ya Hazreti Mevlana. Kapında çok muhtacan, erer murada her an, devrinde sürer devran, ya Hazreti Mevlana. Benceleyin yok gümrah, lakin dedim eyvallah, geldim sana şeyen lillah, ya Hazreti Mevlana. Ariflerin sultanı, dertlilerin dermanı, Kuddusi'nin cananı, ya Hazreti Mevlana. Hazreti Kuddusi bu şiiri okuyup son dörtlüğü söylediği anda türbenin kapıları kendiliğinden açılır. Hazreti Kuddusi türbedarın şaşkın bakışlarından habersizce ziyaretini yaparak oradan ayrılır. Ertesi gün bu hadiseyi duyan Mevlevi şeyhleri ile bir kısım ülema, "Bu mutlaka Borlu Kuddusi'dir," derler. Medine'li mücavir Saatçi Osman Efendi, Ey rahmeti bol padişah, cürmüm ile geldim sana. Medine-i Münevvere'ye hicret eden Ali Osman isimli İzmirli bir Türk, Medine'ye hicret ettikten bir müddet sonra mesleği olan saatçilik işini yapmak üzere bir dükkan açmak için izin almaya çalışır. Fakat bir türlü izin alamaz. Parası da biter ve çok zor durumda kalır. Bir gece Allah Teala'ya bütün gönlüyle yalvarıp yakarır. O gece rüyasında esmer tenli, kır saçlı, uzunca boylu bir zat ona, "Evladım, resmi daireye girdiğinde sağ tarafında gördüğün üçüncü şahsa müracaat et. Gerisine karışma," buyurur. Ali Osman Efendi sabahleyin uyanır uyanmaz doğruca rüyada gösterilen şahsın yanına gider. O şahıs Ali Osman Efendi'ye, "Seni Kuddüsi Hazretleri mi gönderdi? Git hemen dükkanını aç, işine başla," der. Ali Osman Efendi hemen gidip dükkanı izin almış gibi açar. O şahıs da izin belgesini sonradan gönderir. Ali Osman Efendi bir zaman sonra rüyasında Hazreti Kuddüsi'yi tekrar görür. Hazreti Kuddüsi ona, "Oğlum, bana Kuddüsi derler. Cebine bir hediye koydum. Onu al ve amel et," buyurur. Ali Osman Efendi uyandığında cebinden Hazreti Kuddüsi'nin, "Ey rahmeti bol padişah, cürmüm ile geldim sana," diye başlayan ve aynı zamanda ilahi olarak da söylenen bu meşhur şiirinin yazılı olduğu kağıdı bulur. Ali Osman Efendi o günden sonra bu şiiri okumadan işine gitmez ve verilen vazifelere harfiyen devamlı yerine getirir. Cenaze namazı, ama ne namaz? Ateş demiri yakmaz. Müslüman cehenneme hiç yakışmaz. Hazreti Kuddüsi 1265-1848 tarihinde Bor'da vefat etmiştir. Hazreti Kuddüsi'nin vefat ettiği gün meydana gelen bir olay vardır ki onu burada anlatmadan vazgeçmemiz mümkün değildir. Hazreti Kuddüsi'nin vefat ettiği gün köylünün biri de kırılan saban demirini tamir ettirmek üzere Bor'a geldiğinde çok kalabalık bir cemaatin cenaze namazına hazırlandığını görünce abdestini tazeleyerek cenaze namazını kılar. Hemen işine dönmek niyetinde olduğundan yakındaki bir demirci dükkanına girerek tamir etmesi için saban demirini ustaya verir. Demirci ocağa koyduğu demirin bir türlü korlaşmadığını, saatlerce uğraştığı halde dövülecek hale gelmediğini görünce şaşkın bir halde düşünceye dalar. Bu sırada yakın bir tanıdığı dükkana girer. Demirci durumu ona anlatır. O da köylüye, "Sen nerelisin, bu demiri nereden getirdin?" diye sorar. Köylü, "Ben filan köydenim. Bu demir dün çift sürerken bir kayaya takılıp kırıldı. Tamir ettirmek için bugün buraya getirdim. Bora girdiğimde eşini görmediğim bir cemaate katılarak cenaze namazını kıldıktan sonra bu dükkana geldim." deyince o kişi, "Senin adını sormadan namazına iştirak ettiğin zat, büyük veli, hak aşığı Şeyh Ahmet Kuddüsi Hazretleri'ydi. Allah Teala değil onun namazını kılan, o cenazede hazır olan alet ve edevatı da ateşten muhafaza etmiştir," der. İman sahibi olan bu köylü yeni bir saban alıp köyüne döner. Ya Rezzak ismi şerifi ve avukat Mazhar Bey. Balkan Harbi sırasında Bulgaristan'da muhacir 5-6 nüfus, yetim ve öksüzlerle aç bilaç, biçare kaldım. Şöyle tenha bir yerde, "Ya Rezzak, Ya Rezzak, Ya Rezzak," diye başımı iki elimin arasına alarak ne kadar Cenab-ı Hakk'a içten yalvardıysam, bir müddet sonra yanıma bir Bulgar köylüsü geldi. Eliyle işaretler ederek bana bir şeyler söylemeye çalıştı ve elimden tutarak kaymakamlık binası gibi bir yere götürdü. Galatasaraylı kaymakam. Resmi dairede karşımdaki yetkili kimse benimle mükemmel bir İstanbul Türkçesiyle konuştu. Kendisinin Galatasaray Lisesi'nde okuduğunu Türkçeyi de orada öğrendiğini söyledi. Beni buraya getiren çiftçinin çok zengin olduğunu, binlerce büyükbaş hayvanı bulunduğunu, bu hayvanların her birinin aynen insanlar gibi kimliğinin olduğunu, bu kimlikte hayvanın cinsi, yaşı, anne, babası ve aşıları ile ilgili bilgiler bulunduğunu, her bir hayvanın teker teker kimliğini yazmanı senden istiyor. Eğer bu işi kabul edersen sana çok para vereceğini söylüyor. Ne dersin? Dedi. Ben de yerde ararken gökte bulduğum işi hemen kabul ettim. Neticede bana ücretim mukabili vermiş olduğu altınlar 7 sülaleme yetti. DNA'lar da Allah diyor. Gönül sultanlarından kıymetli mutasavvıf Mehmet Zahit Kotku Hazretleri, Avukat Mazhar Bey'in yaşamış olduğu hayat hikayesini Esma-i Hüsna'dan bahsederken örnek olarak anlatmıştı. Kişi tüm hücreleriyle hatta DNA'larıyla Ya Rezzak esmasını okursa ilahi yardıma mazhar olur. Rızık için gam çekme bu alemde. Rezzak ismi şerifi varken levh-i kalemde. Ayet ayet dualar. 1. Rabbinize gizli ve gönülden dua edin. Araf suresi ayet 55. 2. Bana dua edin size karşılık vereyim. Mü'min suresi ayet 60. 3. De ki dua ve ilticanız olmasaydı Rabbim size değer verir miydi? Furkan suresi ayet 77. 4. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat suresi ayet 56. 5. Kullarım sana benden sordukları zaman bilsinler ki şüphesiz ben onlara yakınım. Ben isteyenin dua ettiğinde duasını kabul ederim. Artık onlar da benim davetime icabet etsinler. Bakara suresi ayet 186. 6. İster Allah diye dua et, ister Rahman diye dua et. İkisi de Allah-u Teala'nın Esma-i Hüsna'sındandır. İsra suresi ayet 110. Hadis-i şeriflerde dualar. 7. Dua ibadetin özüdür. Tirmizi. 8. Hiç şüphesiz dua ibadetin ta kendisidir. İbn-i Mace. 9. Duadan başka hiçbir şey Allah yanında daha şerefli değildir. Tirmizi. 10. Kim Allah'tan dilekte bulunmazsa Allah ona öfkelenir. Tirmizi. 11. Bütün iyiliklerin yarısı ibadet, yarısı da duadır. Hazreti Enes. 12. Dua ibadetten ibarettir. Allah-u Teala buyuruyor ki, bana dua edin, ben size icabet edeyim. Hazreti Numan. 13. Dua belayı karşılar. 14. Dua müminin silahıdır ve dinin direğidir. Göklerin ve yerin nurudur. Hazreti Ali. 15. Muhakkak Rabbimiz utanan, çok cömert bir zattır. Kul dua etmek üzere ellerini kendisine kaldırdığı vakit onları boş çevirmekten haya eder. Ebu Davud, Tirmizi. 16. Ya Musa, benden hamurunun tuzuna, bineğinin yemine, varasıya kadar ne dilersen iste. Hazreti Enes. 'Nasıl bir gayretle gümüş altın gece gündüz olur? Nizam-ı halkı alem mültezemdir indibaride, hüda kadirdir ama simizer leyli nihar etmez. Ziya Paşa. Dünya halkının nizam ve gidişatı Allah katında kendine düşeni yapmaktan ibarettir. Allah elbette her şeye kadirdir ama durup dururken bizde bir gayret yokken gümüşü altına, geceyi gündüze çevirmez. İstifade edilen eserler. 1. Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim. Hasan Basri Çantay, Risale Yayınları, 1996, İstanbul. 2. Esma-i Hüsna, Mehmet Hamdi Erdem, Biga Müftüsü. DİB 2, Taksim 3, Taksim 1945. Tarih sayfa 182. Yeni Şark Kütüphanesi 1945 İstanbul. 3. Şerhe Esrar-ı Esmaül Hüsna. Manisalı Kadızade Abdurrahman Sami. Sadeleştiren M. Şevket Erol. Ahmet Said Matbaası. 1971 İstanbul. 4. Esmaül Hüsna. Ali Osman Tatlısu. Fatih ders anlarından Beyoğlu Müftesi. DİB sayı 60, Türk Tarih Kurumu Basım Evi, 1963 Ankara. 5. Esmaül Hüsna Şerhi, Mustafa Necati Bursalı, Erhan Yayınları, 1997 İstanbul. 6. İman ve İslam Atlası, Necip Fazıl Kısakürek, BD Yayınları, 1981 İstanbul. 7. Uzayın Sırları, Taşkın Tuna, Boğaziçi Yayınları, 1992 İstanbul. Kitabın sonu. 16 Aralık 2013. Sayfa 161.